Merhaba, Psikoloji Söyleşileri'nin yeni sezonunun ilk programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara'dan bize bağlanıyor. Psikolog Duygu Karakaya Özkan, kendisi oyun terapisti, çocuk, ergen ve aynı zamanda da aile danışmanlığı yapan bir meslektaşımız. Mikrofonun diğer ucunda Levent var stüdyomuzda. Duygu da Skype üzerinden bize bağlanıyor.
Merhaba, hoş geldin Duygu programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bizim bir geleneğimiz var. İlk soruyu Levent soruyor. O yüzden Levent'le başlıyoruz.
Tamamdır. Şimdi Platon'un bir şeyi var. Yani insan tanımında oyun oynayabilen bir insandan bahsediyor. Yani oyunun konuşmadan çok daha önemli olduğunu öne sürmüş. Ve insanı tanımak için de insanı anlayabilmek için oyundan bahsetmiş. Dolayısıyla oyun terapisi de biraz buraya denk düşen bir tanımda olan bir şey, uygulama. Ve hani bakıldığında 1900'lü yılların başında çok gündeme gelen bir şey, görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla. 1950'li 60'lı yıllarda da çok gelişmeye başlayan bir uygulama alanı. Günümüzde peki çocuk terapisi denince bu Platon'un bahsettiği şey, oyunun hayatla olan bağı ne ölçüde insan hayatına dokunuyor? Çocukla oyun oynarken, çocukla bağ kurarken çocuğu anlamak için oyun konuşmaktan daha yararlı mı sence?
Evet, kesinlikle oyun konuşmaktan daha yararlı. Hani yarar belki tartışılır ama yani oyun aslında çocuğun dili. Bu şekildedir. Evrensel anlamda da böyledir. Bütün dünyada böyledir. Çocukların işi çünkü oyun, doğası oyun. Gary Landert diye bir psikoterapist var, çocuk terapisti. Onun meşhur bir sözü vardır. Oyun terapistleri için artık birazcık hani klişe olmuştur hatta. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar diye. Hani buradan bile bunun çocuk için ne kadar gerekli olduğunu, doğal olduğunu anlayabiliyoruz. Çocuklar oyunu doğal iletişim aracı olarak kullanıyorlar aslında. Yani konuşmaya göre oyunla birlikte çocuklar yeteneklerini, potansiyellerini daha iyi fark ediyorlar. Ve bu potansiyeli kullanabiliyorlar. Aynı zamanda becerilerini de geliştirebiliyorlar oyunla birlikte. Çocukların farkında oldukları veya olmadıkları da bazı travmaları olabiliyor, yaraları olabiliyor. Yarım kalan, halledilemeyen meseleleri olabiliyor. Bu bazen bilinç dışı düzeyde de olabiliyor. Çocuklar oyunla bu bahsettiğim şeyleri sarıyor, iyileştiriyor, çözüyor, hallediyor. Bunları konuşarak yetişkin gibi yapamayabiliyor çocuk. Bu anlamda oyun kesinlikle bahsettiğiniz anlamda önemli. Yine mesela bir sınır konusu, bir empati konusu. Bunu çocukla evet konuşabilirsiniz ama oyun içerisinde çocuk bunu deneyimleyerek, yaşayarak çok daha iyi algılıyor, içselleştiriyor. Bu anlamda oyun çocuğun hayatında çok önemli bir yerde. Fantazi dünyasına baktığımız zaman da çocuk konuşarak o fantazi dünyasına giremezken oyunla birlikte atıyorum korkak bir karakter yerine cesur bir karaktere geçişi oyunla daha rahat sağlayabiliyor. Girot diye bir yine psikoterapist var. Onun bir sözüyle hani belki bu soruyu toparlayabiliriz. Oyuncaklar çocuğun kelimeleri ise, oyunu ise çocuğun dilidir diye. Yani aslında oyun dediğimiz şey tam olarak yetişkindeki konuşmak her neyse çocukta da zaten o anlamda.
Çok güzel tarif ettin. Gerçekten de değil mi? Oyun oynayan çocuk sağlıklı çocuk. Kendini yaraları varsa veya tamamlanmamış gündemleri varsa bile onları tamamlayabileceği kendi bilincini ve bilinç dışını bir arada ifade edebildiği bir yaşantısal bir alan sağlıyor çocuğa.
Evet, kesinlikle öyle.
Peki şimdi birazcık oyun terapisinden devam edelim. Oyun terapisi çocuklarda hangi durumlarda işe yarıyor? Ya da senin deneyiminden de aslında birazcık yola çıkarak aileler daha çok hangi zorlanmalarda oyun terapisine başvuruyor?
Aslında şöyle, Levent hocam da belki bana katılacaktır bu anlamda. Aile terapisinde de bu böyle oluyor çünkü. Şimdi kişiler bazı semptomlarla, bazı giriş biletleriyle terapiye geliyor. Bu aile terapisinde de mesela çocuk olabiliyor çoğu kez. Aslında çocuğunu oyun terapisine getiren anne baba, işte çocuğumda şu şu şu sebeplerden ötürü geldim, birazdan onları konuşacağız dediğinde her zaman çocukla çalışılmayabiliyor. Biz. Bazen aileyle de çalışmak gerekebiliyor sadece. Yani aileyi toparlamak, aileyle çalışmak yetebiliyor. Ama aynı zamanda o ailede eksik olan, yanlış olan şeyleri çalışırken bunun çocukta açtığı yaralar ya da doğurduğu sıkıntıları da ekstra çocukla çalışmak gerekiyor. Bu çocukla çalışılan süreç ve aileyle çalışılan süreç durumdan duruma, aileden aileye değişiyor bu yüzden. Ama genel anlamda baktığımızda çocuklarda ne gibi şeyler olduğunda oyun terapisine başvuruyoruz. Zorlu doğum hikayesi olan çocuklarımız var. Aslında doğum travması olduğunun aile veya çocuk haliyle farkında değil ama sonrasında başka alanlarda sıkıntılara sebep olacak şekilde gelebiliyor aileler. Biz aileyle yaptığımız seansta hikayesini aldığımızda orada bir soru işareti oluşabiliyor. Acaba bu doğum travmasıyla alakalı olabilir mi diye. Bunun dışında sınır en büyük problemlerden biri. Sınır aileyle çalıştığımız zaman en zorlandıkları ve çocukta da sıkıntılara yol açabilecek durumlardan biri. Sınır yine çocukla oyun odasında çalışılırken aileyle de ayrıca aile seanslarında çalışılıyor. Öfke, saldırganlık, kaygı, korku, fobiler, kardeş kıskançlığı, hani birazcık böyle tırnak içinde en bilinen, başvurulan şeylerden. Travmatik hikayeler, artık bu çeşitli konularda olabilir. Uykuyla ilgili sorunlar, yemeğiyle ilgili sorunlar, konuşmayla ilgili sorunlar. Bunlar az, çok, durumdan duruma değişebiliyor. Yine tuvaletle ilgili sorunlar, tutma olabiliyor aşırı bir şekilde, bırakma şekli çok fazla olabiliyor gibi gibi. Özvenlik saygısı yine çocuklarda en çalışılan konulardan biri. Ağlama noktasında, regülasyon konularında bir sıkıntı yaşandığında aile başvurabiliyor. Boşanma öncesi, sırası ya da sonrasında aileler çocuklarına bazen öncesinde önlem amaçlı başvurabiliyorlar. Bazen yaşanan sıkıntılardan sonra başvurabiliyorlar. Bağlanma sorunları, yani anneyle veya bakım veren kişiyle bağlanma stiline bağlı olarak sonrasında işte okul ortamında arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle belki yaşayabileceği sıkıntılara dönük problemler olabiliyor. Aklıma gelenler bunlar şu an için.
Bizim dinleyicilerimiz arasında şu anda psikoloji öğrencisi olan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisi olan dinleyicilerimiz de var. Ve onların da Instagram sayfamıza bıraktığı sorulardan bazıları sertifikasyonla ilgili oluyor bize. O yüzden aslında sen de bir oyun terapisti olarak bu konuda belki daha güncel bilgileri verebilirsin. Şimdi oyun terapisinin de kendi içinde çeşitleri var. Yani bunu biliyoruz. Oyun terapisi almak isteyen bir meslektaşımız nereden başlamalı?
Evet, aslında yetişkin terapisi için de bu durum geçerli. Hiçbir terapi hani birbirinden daha iyi ya da daha kötü gibi bir şey çocuklar için çalışan kişilerde de oyun terapisinde de geçerli. İnsanların kendilerini ait hissettiği, daha tarzına, kişiliğine, çalışma şekline uygun olan belki terapi yöntemini arayıp bulmaları bu anlamda iyi olabilir. Ama evet, dediğiniz gibi farklı oyun terapisi çeşitleri var. Bu birazcık tarihsel de bir süreç aslında. Her zamanki gibi işte psikanalitik anlamda oyun terapisiyle aslında birazcık işte Anna Freud'un bakış açısıyla başlıyor biraz süreç. Ama o zaman daha bilinç dışı çatışmaların anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanılan bir süreç. Sonrasında daha böyle bilişsel davranışçı oyun terapileri falan devreye giriyor ama burada da biraz yönlendirmeli ve öğretici oyun terapileri görülüyor. Bunlar hala bu arada uygulanan da şeyler, hani artık geçti bitti gibi değil ama günümüzde birazcık daha tabii popüler ve yaygın olarak kullanılan çeşitleri de var. Çocuk merkezi oyun terapisi aslında birazcık böyle oyun terapisinin en böyle atak dönemine geçtiği, bilindiği, tanındığı terapi yöntem çeşitlerinden biri Landerton yöntemi. Burada yönlendirme yok. Adı üstünde çocuk merkezli oyun terapisi. Terapist çocuğa oyununu yansıtıyor. Çocuğun hislerini yansıtmaya çalışıyor. Metaforlarla o kadar ilgilenmiyor. Deneyimsel oyun terapisi belki hani bunun bir tık karşılaştırmalı diyebileceğimiz türü olarak Norton'ların tekniği bu. Metaforları çok önemsiyor deneyimsel oyun terapisi. Bilişsel algılama yerine daha çok deneyimlere odaklanıyor. Çocukların deneyimle, yaşamla birlikte bir şeyleri öğrendiğine ve oyun esnasında çıkarabildiğine inanan bir yöntem, terapi çeşidi. Ve travma çalışılıyor. Travmalar deneyimsel terapide, oyun terapisinde daha yaygın. Filial terapi diye bir terapi yöntemi var. Burada aileyle çalışılıyor. Daha doğrusu çocuk ve aileyle birlikte çalışılıyor. Filial terapideki amaç, çocuk ve aile arasındaki bağlanmayı güçlendirme, çocuğun ihtiyaçlarını görme, ailenin de güçlü hale gelmesini sağlama, sevgiyi, anlayışı, empatiyi aileye öğretme ve evde de uygulanan kısımları olabiliyor, ofiste de uygulanan kısımları olabiliyor uzman bir terapist eşliğinde. Terapiley yine günümüzde atakta olan, bilinen, popüler olan yöntemlerden. Oyunu çok önemsiyor terapiley. Ebeveyn ve çocuğu bir arada alıyor. Çocuğun güçlülüğünü önemsiyor terapiley ve yapılandırılmış bazı oyunlar var. Önemli olan oyundur felsefesi var terapileyde. Kum terapisi. Kum terapisi aslında deneyimsel oyun terapisi yapan uzmanların oyun odalarında kum havuzları, kum tepsileri vardır. Kum terapisini ve anlamlarını bilmesi gerekir bir deneyimsel oyun terapistinin. Ama kum terapisi başlı başına ayrıca uzun bir eğitim sürecinden geçilen ayrı bir uzmanlık alanı da aynı zamanda. Kum terapisinde de işte kum, su, minyatürler gibi nesnelerle bilinç dışını yansıtma boyutu ele alınıyor daha çok. Kukla terapisi. Kukla terapisi yine bu arada başlı başına bir terapi yöntemi olarak kullanılmakla birlikte deneyimsel oyun terapisinde, çocuk odaklı oyun terapisinde de kuklalar bir nesne olarak, oyuncak olarak yer alıyor oyun odasında. Gelişimsel oyun terapisinde de yönlendirme var. Oyuncaklar yok. Daha çok dokunma, temas, sevgi, güven gibi başlıklar önemseniyor ve kişilik gelişimi önemseniyor. Dediğim gibi bunlar başlıca oyun terapisi çeşitleri, yöntemleri. Birini biliyorum diye diğerini öğrenmesem de olur, bakmasam da olur gibi düşünmenin aslında gereği yok. Belki oradan da alınabilecek, öğrenilebilecek ve hoşa gidebilecek şeyler olabilir uzman arkadaşlarım tarafından. Sertifikasyonlarda da aslında oyun terapisi bizim diğer alt alanlarımızda da olduğu gibi kullanılmaya, sömürülmeye, yanlış yönlendirmelerin olmasına çok açık bir alan ne yazık ki. Şöyle size söyleyeyim. Geçenlerde bir oyun terapisi eğitiminin başvuru kriterlerine bakıyordum. Yani kriterler bitmiyor. Uzuyor cümleler. Yani özetle insan olmanız yeterli yani o eğitime başvurmanız için. O kadar çok özellik var ki anne olmanız, baba olmanız, çocukla ilgilenmeniz, çocukları sevmeniz falan gibi ama oyun terapisi böyle bir şey değil.
Yolda birkaç çocuk görmek falan yeterli oluyor herhalde.
Efendim?
Arada birkaç tane çocuk görsek yoldan geçen onlar da yeterli olacak herhalde.
Aynen öyle ve hani buna oyun terapisi eğitimi deniyor ama yani terapi kelimesi geçiyor ve terapist kelimesi geçiyor. Nasıl bir insanın lisans eğitimi ruhsallığıyla ilgili olmazken oyun terapisti olabilir ki? Tabii ki çocukların oyununu anlama, çocukların oyununu yorumlama veya çocuğa fayda sağlama noktasında aile olarak, çocukla ilgilenen kişiler olarak çeşitli eğitimler, atölyeler katılabilirsiniz bunlara, alabilirsiniz. Ki biraz önce söylediğim gibi filial terapi aileye çocukla nasıl oyun oynanacağını ya da neler yapılırsa çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacağını öğrettiğimiz bir terapi yöntemi. Ama ailelerle bunu çalışıyoruz diye aileler oyun terapisti olmuyor tabii ki. Sertifikasyonlarda hani uzman arkadaşlarımın bunlara dikkat etmesini öneririm. Süpervizyon keza bu konudaki en önemli şeylerden biri. Eğitimlerin süpervizyon ayağının olmasına çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü gerçekten belki diğer eğitimlerde de olduğu gibi süpervizyonda öğreniliyor. Yani bir vakanız oluyor, bunu çalışıyorsunuz ve geliyorsunuz süpervizyon grubunuzda, hocanızla, arkadaşlarınızla bunu tartışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, hata yapıyorsunuz, yanlışlarınızı görüyorsunuz ve bu şekilde aslında deneyim sahibi oluyorsunuz. Süpervizyon da bu anlamda önemli oyun terapisinde.
Evet, biraz da şeyden bahsedelim istiyoruz Duygu. Yani teknolojinin yarattığı, değiştirdiği bir çocukluk ve gençlik de var. Yani bugün birlikte çalıştığımız çocuk ve ergenler işte 1950'lerin, 60'ların ortamlarında değil, çok daha farklı ortamlarda teknolojiyle iç içe yaşıyorlar. Ve oyun ve teknoloji arasında çok yoğun bir bağlantı var. Bu yeni teknolojiler, bilgisayarlar, oyunlar nasıl etkiliyor sence çocukların genel gelişimini, genel bir perspektiften bakacak olursak? Bu noktadaki gözlemlerini çok merak ediyorum.
Şimdi teknolojik oyunların tabii ki çocukların var olma, gücünü hissetme, ait olma, yönlendirme gibi ihtiyaçlarını karşılama boyutu kesinlikle var. Bu anlamda çocukların bu ihtiyaçlarına hizmet etmesi açısından olumlu yanları mutlaka var. Ama şimdi teknoloji o kadar sınırsız bir şey ki ve sürekli böyle değişen, artan bir ivmesi var. Tabii ki teknoloji hayatımızda yeri, önemi çok büyük. Tamamen zararlıdır demek ya da işte cep telefonu, tablet, işte teknolojik oyunlar tamamen zararlıdır demek bu anlamda doğru bir yaklaşım değil. Aslında bebeklik döneminde çocukların duyularına hitap eden işte ses, dokunsal, görsel oyuncaklar çocuğun gelişimine olumlu katkı da sağlayan bir yeri de var aslında o noktada teknolojinin. Ama sonrasında işte belki yaş arttıkça çocuklarda tablet ve cep telefonu gibi teknolojik aletler evin içine daha çok girdikçe aile tarafından da bunun kontrolü noktasında sıkıntılar olduğunda içeriğinin incelenmemesi, içeriğinin temiz olup olmaması, sürenin kontrollü olmaması gibi sebeplerden ötürü çocuğun olumsuz etkilenmesi boyutu devreye giriyor bu defa. Bizim bu dönemde de aileler tarafından oyun terapisi noktasında desteğe ihtiyacımız var dedikleri konulardan biri de bu durum, teknoloji konusu. Çünkü işte ekran bağımlılığındaki artış mecburi sebeplerden bir yerde belki ailelerin artık baş edemeyeceği bir seviyeye gelmesinden ötürü uzmanlardan destek istiyorlar. Bu hani bizim için şu an gözde konulardan biri. Yani her zaman söylüyoruz tabii ki tablet ve telefon kullanımının kontrollü olması gerekiyor. Zaten biliyorsunuz işte pandemi sürecinde zaten hayatımıza ekranlar fazlasıyla girmek zorunda kaldı. Yetişkin olarak bizler işte mesela şu an bu yayını işte uzaktan yapıyoruz, online yapıyoruz. Çocuklar keza uzaktan eğitimlere katılıyorlar, fazlaca ekran önündeler. Ama çocuğun o oyun ihtiyacı, teknolojik oyun ihtiyacı da bir kenarda hala doyurulmadan duruyor. Yani çocuk aslında dersi dinliyor belki o an. Annenin babanın gözünde belki zaten saatlerdir ekran başındasın hani gibi bir tahammülde düşüklük var. Ama çocuğun aslında o cazibe olarak gördüğü bilgisayardaki bir oyun, tabletteki bir takip ettiği bir şey henüz doyuramamış durumda. Üstüne bir de onu eklediğinde hayatında yaşam standardında büyük değişiklikler oluyor. Bu da ailelerde sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu anlamda biz ailelere şunu öneriyoruz. Hani çocuklarınızın zaten fazlasıyla ekran maruziyeti var. aralara sağlıklı molalar vermek, işte hareketin devreye girdiği, işte böyle atıyorum babanın çocuğuyla böyle boğuşmalı bir oyun oynaması, işte okul öncesi grup ya da ilkokul çocukları için belki, işte uzun molalarda belki bir bahçeye gitme, bir doğaya karışma. Çünkü zaten sürekli teknoloji, sürekli temasın olmadığı bir ilişki halindeyiz. Daha çocuğunuza temas ettiğiniz, bağlantınızı, bağınızı güçlendirdiğiniz kaliteli hani molaları eklemenizde yarar var diye ailelere öneriyoruz bu anlamda.
Yani aslında şimdi şöyle bir gündem çıkmış oldu. Covid ile birlikte biraz önce değindiğin noktadan aslında devam etmek istiyorum. Bu Covid-19 pandemisiyle birlikte daha önce aileler çocukların ellerinden bu tabletleri alıp televizyonu kapatıp hadi bakalım işte kitabınızın başına geçin ya da işte test çözün ya da o gidin oyun oynayın tadında şeyler söylerken şimdi evlere kapalı kalan hayat içerisinde işte devlet okulları EBA TV ile ya da ona benzer uygulamalarla özel okullarda neredeyse sabah 8'den ya da 9'dan başlayıp 3'lere 4'lere kadar süren bir koşturmacanın içine girmiş oluyorlar ve bunun hepsi neredeyse tablette ya da işte bilgisayar üzerinden yapılıyor. Bu da aile dinamiklerinde bir değişim söz konusu. Yani söz konusu olacak, hatta oluyor. Çünkü evin içerisinde kalan çocuklar var. Evet okullar başladı, belki bir kısmı gidiyor ama gitmeyen bir grup da var. Ve bu aile dinamiklerini nasıl etkileyecek? Yani ne görüyorsun? Hı
hı. Aslında bu dünyada da tartışılan önemli konulardan biri. Sürekli insanlar, dünya çapındaki eğitimciler, psikoterapistler, çocukla ilgilenen uzmanlar, öğretmenler hepsi bu konuda böyle Instagram'da canlı yayınlar yapıyor, işte YouTube'a videolar falan yüklüyor. Bu konu dünyada da tartışılan konulardan biri. Benim gözlemlediğim kadarıyla vardığım kanı şu. Tüm dünya çapındaki uzmanlar şunu söylüyor. Aslında çocuklar çok uzun süre ekran başında ders için bile olsa, akademik bir sebebi bile olsa durması doğru bir şey değil. Yani faydadan çok zarara doğru giden bir durumu var. Tabii ki bu sadece bir kişinin kararıyla, bir kişinin kontrolüyle olmuyor. Sistemle alakalı bir durum. O yüzden aile tek başına ben çocuğumu işte ekran başına bu kadar oturtmayacağım, zararlı diyemiyor belki. Sonuçta arkadaşlarının gerisinde kalmasını istemiyor, takvimin gerisinde kalmasını istemiyor vesaire. Belki burada daha işte okulların, daha eğitim sisteminin de böyle bir bakış açıya gelmesi gerekiyor. Gerçekten sabahtan akşama kadar ekran başında durmak çocuğun doğasına aykırı. Başta konuştuk ya çocuğun doğası oyundur diye. Yani bir yetişkin bile o kadar uzun saat duramazken çocuğun bunu başarabilmesi çok mümkün görünmüyor. İster istemez çocuk durmak istemiyor ama aile belki durmasını istiyor. O anlamda aile içinde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi çocuğun daha ihtiyacı karşılanmamış başka ekran ihtiyaçları, işte veya oyun ihtiyacı veya annesiyle babasıyla kaliteli, sağlıklı iletişim kurma ihtiyacı da karşılanmazken işte bir mesai ayırması gerekiyor okula, eğitime. Bu ailelerde de büyük sıkıntılara yol açıyor gerçekten. Dediğim gibi uzmanlar şu an eğitim sistemine, yetkililere bunu anlatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Belki saatlerde azalma, belki daha kısa derslerin olması gibi çözümler olabilir. Ailelere burada hani çocuklarını anlamaya çalışmalarını, aslında çok zor bir süreçten geçtiklerini, bizlerin bile zorlandığı şeylerden çocukların hala zorlanabileceğini belki hatırlatmak iyi olabilir birkaç cümleyle.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Duygu. Çok yararlı ve bizim de birçok şey öğrendiğimiz bir sohbet oldu. Hem aile tarafıyla hem çocuk ve gençlerin, ergenlerin yaşadığı gerçeklik üzerinden hareket ederek hem oyun terapisini hem de aile terapisinin uygulama alanlarına dair çok yararlı içerikler paylaştın bizimle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sizlerle bu yayını yapmak çok güzeldi, çok keyif vericiydi.
Duygu'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Psikoloji Söyleşilerinin bu bölümünde sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.